Ayrım 13. Atavi Hazretleri, bir Bektaşi babası, Mustafa Barlas. Sayfa 202. Birkaç gündür pervanelerin, delilerin, huğuluların çoğu kahveye ve akşam çorbasına uğramaz olmuşlar ve Atavi'den fari ve beri durmaktaydılar. Ne Palulu Hüsamettin, ne Oflu Erol, ne de Fırfır Ali, hatta Çırak ve Çömez İbo bile geri durmaya başlamıştı. Atavi bunun sebebini kestirmekteydi ama Hacı Nurettin bunların neden meclisten ayağı kestiklerine bir türlü akıl erdiremiyordu. Sonradan tabii işin aslı anlaşıldı. Veis gene kendi Gavs Hazretlerini işaret ederek ve ahir zamandaki kıyamet alametlerinden bahsederek ahir zaman Mehdisi'nin zuhur vaktinin geldiğini ve ahir zaman Mehdisi'nin en birinci kumandanının Şeyhi İbadullah Bitlisi Hazretleri olduğunu ve kendisinin de Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük komutanlarından biri olarak her birine ayrı ayrı görev vereceğini söylemişti. Bir de tabii ki bu görevlendirmelerin ortalığın toz duman olduğu bir dönemde değil de her şey sakinken yapılması gerektiğini, hepsinin birer sefer görev emri olduğunu ve şimdiden kimisini kendisine emir eri kıldığını, kimisinin özel şoförü, kimisinin de çeşnici başı ve ibrikçi başı gibi değişik ünvanlarla taşlandırıp görevlendirerek ödüllendirmiş oluyordu. Nasıl olsa cennet garantiydi çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük yardımcıları olma şerefine nail olacaklar ve böylelikle de sorgusuz sualsiz doğrudan doğruya ölür ölmez cennete düşeceklerdi. Sırat yok, mizan yok, hesap yok, kitap yoktu bunlar için ve de ölümsüzlük şerbetini kana kana içmiş olacaklar ve peygamberin de en yakın komşusu olarak ebedi hayatlarına devam edeceklerdi. Böyle ayrıcalıklı bir konumda olmayı kim istemezdi ki? Bu delilerin bir kısmı da Veis'in anlattığı cennet tasvirlerinin büyüsüne kapılarak ve Veis'in arada sırada ikram ettiği özel ve ithal gül yağlarını da sürünce kendilerini daha şimdiden cennetteymiş gibi görmeye başlamışlardı bile. Kahveci Nurettin Oflu Erol'u çağırıp önce ondan soruşturup işin aslını öğrendi. Delilerin hepsini dükkanında toplayan Veis onlarla beraber hatme yapıp her birine Mehdi Aleyhisselam'ın ordusunda itibarlı birer vazife vererek hepsini payelendirerek etrafında toplamayı başarmıştı. Ancak hepsine sürdüğü ve ayrıca sürünmeleri için de hediye ettiği ve psikoaktif maddeler içeren halis muhlis İngiliz gül yağı esanslarından dolayı hemen hemen hepsinin kafaları güzelleşmişti. Zaten serhoş olan bu pervanelere bir de bu güzelleştirici maddeleri dayayınca hepsi sermest olup kalmışlardı. Ama öte yandan Rabıta-i Mevt denilen ölümü düşünerek kabire girdiğini ve orada kabir azabı gördüklerini düşünmelerini isteyince ilk önce Oflu Erol ardından da diğerleri Veis'in yanından birer birer kaçmışlardı. Aslında bu delillerin birçoğu oyun olsun diye Veis'in verdiği görevleri kabul ederek kendilerini önemli bir mevkide muhtar ve aza gibi hatta inşaat çavuşu veyahut da asker çavuşu gibi mühim mevkilere koyan bu adamın laflarına biraz da olsa itibar etmişlerdi. Sigara içenlere de ki çoğu sigara içmekteydi, hakiki muameleli Bitlis tütünü de saran Veis aynı zamanda pervanelerin iyice kafayı bularak kendilerinden geçmelerine de vesile olmuştu. Gençlik hatta çocukluk zamanlarından beri sarma cigaraya meraklı ve tiryaki olan Veis, önceleri farkında olmadan ama sonraları artık bilinçli olarak sarmalık kıyma tütünün arasına karıştırılmış olan esrarı da katarak esrarlı cigara sararak içmeye meftun biriydi. Veis tarafından sarılmış bu hususi muameleli cigaraları içince tepesi aşağı gelen pervaneler adeta Hacı Bayram Hazretlerini bırakıp da Veis'e ve güya onun temsil ettiği Mehdiyet'e ittiba edip onun etrafında dönelemeye başlamışlardı. Birkaç gün öğle vakti bunlara kuşbaşılı, kaşarlı ve kıymalı pide söyleyip dükkana getirten Veis garibanların hepsini kendine bağlamış oluyordu. Süt dökmüş kedi gibi karşısında içtima olan pervanelere kahveci Hacı Nurettin köpürmekteydi. En çok da diğerlerine göre yaşlı başlı olan Palulu Hüsamettin'e kızıyor ve onu azarlıyordu. Hadi bunlar genç, cahil bebeler, sen koskoca yaşlı bir adamsın. Ne işin var Veis'in dükkanında, onun etrafında nedir bu tavaf? En nihayet Hüsamettin de döküldü. Veis diyesiymiş ki Mehdi Aleyhisselam geldiğinde şöyle bir tükürüğünü sürdüğünde her türlü sakatlık, noksanlık ve hastalığı düzeltiverecekmiş. Ve hepsi anadan doğma gibi günahsız, kusursuz ve noksansız bedenlerle dini İslam için Mehdi'nin mahiyetinde savaşa gidebileceklermiş. Hüsamettin de buna inanasıymış. Bir gözü sakar ve bembeyaz olan Hüsamettin bu sayede sadece gözünün birdenbire düzelivereceğine de inanmak istemişti, o kadar. Bidayeti münteha. Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme. Hilmi dedi. Gerald Rubert Hacı Bayram'a geldiğinde sabahın oldukça erken saatleriydi. Dükkanlar tek tük açılmış ve henüz de birçoğu açılmamıştı. Çünkü günlerden cumartesiydi ve cumartesi günleri dükkanların en geç açıldığı günlerdendi. Bütün esnaf sözleşmiş gibi en erken 8'de en geç de 9.30-10 gibi dükkanının kepenklerini açmış olurdu. Kumral açık tenli, zayıf, erkek güzeli bir tipti. Veys'in dükkanına doğru yürüdü. Kepenkler henüz inikti. Kahveye gelip oturdu. Kahvede tek tük müşteri ve müdavimler vardı. Pervanelerin çoğu da çay, simit ve peynirden oluşan kahvaltılarını yapıyorlardı. Rubert çok iyi derecedeki Türkçesiyle bir çay söyledi. Açık füme takım elbise vardı üzerinde. Elinde de kahverengi bir bond çanta taşımaktaydı. Çantasını masanın üstüne koyup açtı. İçinden kağıtlar, evraklar ve birçok dosya çıkartarak bir müddet inceleyip yerine koydu. En sonunda gelirken bayiden aldığı Türkçe bir gazete çıkarttı ve okumaya başladı. Bir müddet sonra Veys gelip İngiliz ilaç firması temsilcisini kahveden çağırdı. Dükkana gidelim, burada olmaz şimdi dedi. Beraberce dükkana yürüdüler. Rubert dersine çalışmış bir öğrenci gibi Veys'le hem tokalaşıp hem de kafa kafaya ve yanak yanağa Türk usulü öpüştü. Pürüzsüz ve gayet düzgün Türkçesiyle konuşmaya başladı. Bizim İngiliz hükümeti de seyyidlere çok önem veriyor. Osmanlı torunları Fransa'ya kaçıp orada yaşadılar. Biz İngiltere olarak o fırsatı kaçırdık ama bu defa benzer bir hatayı yapmayız. Seyitlerin kıymetini çok takdir ediyoruz. Osmanlı Devleti gerçek seyitlerin soy ağacını çıkartıp listelerini tutmaktaydı. Bütün bu seyit soyundan olanlar vergi vermezler ve askerlik de yapmazlardı. Halbuki şimdi Türkiye Devleti bu seyit listeleri umursamıyor. Fakat İngiltere hükümeti seyit olanların ve olmayanların listesi ile yakından ilgileniyor. Senin gibi gerçek seyit olanların ve Şeyh İbadullah gibi gerçek seyitlerin kıymetini bilmemiz gerekti. Bunun için de bu listelere çok ihtiyacımız var. Veys sanki kendi seyitliğinin bu İngiliz tarafından tasdik edilmiş olmasından dolayı sonsuz bir haz duymuş gibiydi. Kasıntıyla söze girdi. Evet, bizler de bunun farkındayız. Bu dünyada Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde ve İsa ruhullah aleyhisselam da Şam-ı Şerif'e indiği zaman bütün Yahudilerin ve din düşmanlarının cezasını keseceğiz. Ama bunu yaparken çöldeki karga taşları gibi Yahudi olan ve olmayanla din düşmanı olan ve olmayanı da keskin bir çizgiyle birbirinden ayıracağız. İşte o büyük din günü geldiği zaman biz de sizi takdir edip selametle himaye altına alacağız. Sağ ol, sağ ol dedi Gerald Rubert yüzünü tiksintiyle buruşturarak. Şimdi daha mühim bir işimiz var seninle. Bu Isparta'nın hakiki gül yağını daha da ayrıntılı sofistike işlemlerden geçirip daha da rafine bir preparat haline getirip incelttik. Şimdi çok daha latif ve çekici bir koku haline dönüştü. Şirketimiz Buckingham Sarayı'na da bu yeni mamulü sundu. Oradan da majestelerinin beğenisini kazandık. Artık burada da bu güzel kokunun tanıtımını ve yaygınlaşmasını sağlamak için gene çok ucuza ve Health Chemist Company güvencesiyle sizlere gururla sunacağız. Ama önce senin bu işin uzmanı bir kişi olarak bu yeni ürünü deneyip görmeni istiyorum. Bu organik gül suyu gibi muhallebiye de konulup içilebilir, yenilebilir ve vücudunuzun her yerine sürülebilir. Tüm gözeneklere işlemesi için de sürülebilir. Ve farkını hemen anlayacaksınız. Her türlü cesaret, aşk, coşku, zihin berraklığı gibi şifalı duyguları da hemen yaşatır. Aşkı da, ilahi aşkı da cezbeyi ve ruhaniyet ile her türlü manevi güzellikleri de açığa çıkaran bir ürün haline getirilmiştir. Veys, Rupert'e içecek bir şey almak isteyip istemediğini sordu. Türk kahvesi cevabını alınca Hacı Nurettin'in kahvesinden birer sade kahve söyledi. Kendisi de yassı metal tabakasını çıkartıp esrarlı, kaçak hakiki Bitlis tütününden sarmaya koyuldu. Rupert'e sigara isteyip istemediğini sordu. Rupert'e çok ilginç gelen bu sarma sigara teklifini de reddetmesi mümkün görünmedi. Hemen bir tane sarıp uzattı ve abartılı bir saygı ve hürmetle yerlere kadar eğilerek misafirinin cigarasını yaktı. Kendine de bir tane bol esrarlı sigara sarıp yaktı. Bu arada İbo, Hacı Nurettin'in kahvehanesinden kahveleri getirdi ve yanında da birer bardak su bırakıp gitti. Bu arada birkaç müşteri geldi. Hac ve Umre dönüşünde yakınlarına, hısım akraba ve komşularına Kabe hediyesi olarak sanki Mekke veya Medine'den alınmış gibi gümüş yüzük, seccade, namaz takkesi, namaz örtüsü, misvak, Kabe resimli tebrik kartlarından alıp birkaç muhafaza koli paketlettiler. Tam parayı öderlerken Veys, elimizde çok güzel latif kokulu gül suyumuz var. Şu gördüğünüz beyefendi de bu gül suyunun toptan ithalat ve ihracatını yapan kişidir deyip Rupert'i gösterdi. Bu esnada masanın üstünde açık olan Hacıoğlu gül suyundan takdim etti. Haydi bundan da birkaç kutu alalım deyip taze hacılar bu inceltilmiş rafine gül suyundan da aldılar. Müşteriler çıkıp gittikten sonra Rupert, Veys Bey, bizim öncelikli hedef kitlemiz mesela sizin gibi Seyyida Şeyh İbadullah Hazretleri dergahının sofileri ve müritleriyle Doğu ve Güneydoğu'daki hakiki Müslüman, ehli sünnet vel cemaat kanaatinin kıymetli mensuplarıdır. Hem çok ucuza ve sembolik bir fiyata bu güzel ürünümüzü satacağız. Hem de çok kaliteli ve dini duyguları coşturan bu gül suyumuzdan kendi seçtiğimiz cemaati faydalandıracağız. Ama illaki bizler İngiliz şirket yetkilileri de sizlerin bu hizmetlerinizden ehli kitap olarak belki birçok sevap kazanıp Cenab-ı Allah'ın merhametini kazanabiliriz. Böyle sıradan müşterilere gelişi güzel bu kıymetli gül suyunu satmaya çalışmayın. Kıymet bilmeyenlerin eline geçerse ürüne de yazık olur, dedi. Veys, Gerald Rupert'ın bu abartılı şişirme övgülerinden dolayı son derece memnun bir vaziyette, sağ olun Bay Rupert, dedi. Siz de çok haklısınız. Tabii ki altının değerini sarraf bilir. Siz de bir sarraf gibi ince ve hassas terazide insanları da inançları da tartıp hakkını ve kıymetini veriyorsunuz. Ne mutlu size, dedi. Vakit öğleyi bulmuştu artık ve Veys'in canı adam akıllı tatlı bir şeyler çekiyordu ve karnı da zil çalmaya başlamıştı. Rupert de acıkmış olmalıydı. Öğle yemeğini lokantadan sipariş edip her zaman dükkanda yiyen Veys, Rupert'i de kendi her zamanki menüsüne katılmaya biraz da emrivaki ile mecbur etti. Adliye sokağında bulunan Üçler Lokantası'nın kuru fasulyesi çok lezzetli olurdu. Kuru pilav, cacık, tatlılık olarak hoşaf, muhallebi ve künefe söyledi. Bu arada Rupert, Veys'in muameleli cigarasından epeyce etkilenmişe benziyordu. Gözleri baygınlaşmaya ve dili peltekleşmeye başlamıştı. Veys'te en ufak bir kıpırtı ve tesir göze çarpmıyordu. Çünkü gün be gün yavaş yavaş doz ve miktarı artırdığından dolayı artık kolay kolay etkilenmiyordu. Hatta kendisinin bile bu kadar ağır bir uyuşturucu ve uyarıcı madde iptilası ve bağımlılığından haberi yoktu. Çünkü zaman zaman yaşadığı nöbetleri cezbe hali sanıyor, buna hem kendi inanıyor ve hem de çevresini de inandırmayı başarıyordu. Veys'in bir yandan da tatlı krizi tutmuştu ki neyse, çok yakında bulunan Adliye Sokağı'ndaki lokantadan ısmarladıkları yemekler beyaz önlüklü bir çırağın taşıdığı büyüyecek bir tepsi içinde geldi. Veys önce hoşafa saldırdı. Rupert doğal ve içilebilir numune gül suyunu göstererek ondan da biraz kompostonun içine koyabileceğini söyledi. Biraz da Veys'in üzerinde bu yeni terkibin etkisini tatbik ederek görmek istiyordu. Kendisi de bakımlı ve kibar bir İngiliz beyefendisi olarak kuru fasulye, pilav ve cacığı yemeğe koyuldu. Bu yeni terkip gül suyu içerisinde her ne kadar üzerinde Isparta'daki Hacıoğlu firmasının amblem ve etiketi yapıştırılmışsa da artık ondan aslından tamamen farklı ve bambaşka bir muhtevaya sahipti. Halüsinojen etkiye sahip, psikotrop ilaç ana malzemeleri olan etken maddeleri yoğunluklu olarak içinde barındırmaktaydı. İşte tam olarak bu gül suyunu Bolcan'a, hoşafın içine boca eden veis, önceki teneffüs yoluyla aldığı esrara ilave olarak aslında bir binlik galon rakıya eşdeğer bir ölçüde psikoaktif sentetik madde almış olmaktaydı. Hem bütün bu psikoaktif maddelerle ve 3 çeyrek beyaz ekmekle birlikte kuru, pilav, cacık, hoşaf ve muhallebinin dibini sıyırdı. İngiliz centilmen ise ekmeğe el sürmemiş, kuru fasulyeyi de pilavla birlikte bitirmiş ve künefenin de tadımlık olarak yarısından azını yemişti. Fakat veisin otlu ve esrarlı sarma sigarası da onu epeyce sarhoş etmişti. Bir de veisin saçtığı ve bolca sürdüğü güya organik ve natürel gül suyundan solunum yoluyla alarak ister istemez etkilenmişti. Gerald Rubert bu görevi gereği psikoaktif kannabinoid ve diğer halüsinojen maddeleri kullanan veisin göz bebeklerinin ne kadar büyüdüğünü gözlemleyip not etmek zorundaydı. Bu işi de ona hissettirmeden ve fark ettirmeden yapması gerekiyordu. Veis bey biraz yanıma gelip oturur musunuz biraz diye olabildiğince yumuşak bir sesle ve mülayim bir üslupla yanına davet etti. Veis ise böyle yumuşak bir sesle kendini çağıran bu genç İngiliz'i psikotropik halüsinojen maddelerin ve cigaralığın içine kattığı esrarın da etkisiyle cennetten çıkmış ve kendisine adeta bir ön ödeme veya kapora olarak Tanrı tarafından sunulan bir gılman gibi görmeye başlamıştı. Gençliğinde tadına baktığı oğlancılığa uzun zaman önce nasuh tövbesiyle tövbe etmişti ve İbadullah Hazretlerinden tövbe tarikat aldıktan sonra tamamen bu işleri bırakmıştı. Ama şu anda ta İngiltere'den ayağına gelmiş olan bu huri gılman bütün şehevi duygularını harekete geçirmişti. Veis baygın gözlerle Rupert'in yanına gidip oturdu. Hayranlıkla bu sarışın genç erkeğin yüzünü izlemeye koyuldu. Zaten göz bebekleri büyümüştü. Rupert göz bebeklerini inceledi. Ondaki bütün bu tuhaf değişimin sentetik uyuşturuculardan kaynaklandığının elbette ki farkındaydı. Ama bu kadar yüksek doz acaba bu adamda böylesine bir etki uyandırıyorsa, acaba bütün bir İbadullah Bitlisi cemaatinin çoğunluğu tarafından kullanılacağı da varsayıldığında nasıl bir etkisi ve tezahürü olacaktı? Veis, İngiliz'in üzerine atlamamak için gerçekten kendini zor tutuyordu. Dükkanın içinde dönenip duruyor, arka taraftaki seccadelerden alelacele yumuşak bir yatak yapmayı dahi düşünüyordu. Ancak zihnini bir türlü toparlayamıyor, hareketlerini kontrol edemiyor ve el-göz koordinasyonunu bir türlü beceremiyordu. İlk kez bu kadar yüksek dozda kompleks psikotrop maddeleri bir arada bir kısmını bilinçli bir kısmını da bilinçsiz olarak kullanmıştı. İngiliz'in bu arada tuvalet ihtiyacı husule gelmişti. Veis ise tuvalete gitmek istediğini söyledi. Veis caminin tuvaletine gidebileceğini söyleyerek umumi tuvaletlerin yerini tarif etti. Fakat daha sonra aklına geldi ki kendilerinin sürekli olarak gitmiş oldukları umumi tuvaletin içindeki hususi kabine bu özel misafirini ihtiyaç için götürmesi daha uygun olacaktı. Veis'in özel isteğiyle ve diğer birkaç esnafın talepleriyle tuvalet kabinlerinin bir tanesi sadece esnafa tahsisliydi ve üzerinde bir asma kilit mevcuttu. Dileyen esnaf bu kilidin anahtarlarından bir tane kendine yaptırarak sadece kendilerine ait olan ve merdivenlerden indikten sonra en sondaki bu özel kullanım tahsisli kabini rahat rahat hacetini gidermek için kullanmaktaydı. Zira ziyadesiyle muttaki ve hassas ihlaslı olan esnafın hacetini alaturka olan bu hususi tuvalet kabininde oturarak gidermesi ve istinca ve istibrayı bir hakkın ifa etmesi gerekmekteydi. Özel helâ kabini hem sünnet-i seniyeye de daha muvafık düşmekte ve ayrıyeten rahatsız edilmeksizin işini görmesini mümkün kılmaktaydı. Veis çekmeceden özel kabinin anahtarını alıp İngiliz'e yolu göstererek öne düştü. Kitapçı ve halveti meşrep Osman'ın dükkanının önünden hızlıca koşar adım geçti. Ayakları sarhoş gibi çapraz olarak ve elleri kolları da dengesiz bir şekilde salınmaktaydı. Gözleri de yuvalarından çıkacak gibi pörtlemişti. Rupert de bir iki adım geriden Veis'i takip etmekteydi. Kahveci Hacı Nurettin'in kahvesinin önünden geçerlerken ocakta bulunan Atavi bu fazlasıyla garip manzarayı gördü. Elini ocağın kenarına asılmış soluk ve yaş peşkire silerek kapıya doğru yürüdü. Arkalarından caminin kuzey kapısı tarafından tuvalet yönüne doğru kayboluncaya kadar baktı. Ocağa dönüp ağır hareketlerle işini bitirdi. İbo'yu yanına çağırıp ocağa göz kulak olmasını ve kendisinin 5-10 dakikalığına tuvalete abdesthaneye doğru gideceğini söyledi. Ve kahveden çıkıp tuvalete doğru yürüdü. Bu sırada Veis tuvalet kabininin önünde asma kilidi açmaya uğraşıyordu. Robert de arkasında ve sıkıştığından sabırsızca bekliyordu. En nihayetinde Weiss sarhoş hareketleriyle kilidi açmayı başardı. Saç ve profilden yapılmış kapıyı büyük bir dangurtuyla açtı. Robert pantolonunu çıkarmaya çalışarak hemen kabine daldı. Gözlerinin kaymasına bir türlü engel olamayan şaşılaşmış haldeki Weiss kapının kenarına ve duvarlara çarpa çarpa Robert'in peşinden içeriye daldı. Kapıyı büyük bir gürültüyle çarparak kapattı. Bu sırada Atavi Hazretleri tuvalet kabininin önünde belirdi. Gürültüyle kapanan kapıya doğru baktı. Ağır adımlarla tuvalet çıkışına doğru yürüdü. Tuvaletçi Bekir küçücük masanın başında oturmuş Ulus Efkar gazetesinin bulmacasını çözüyordu. Atavi kahveye doğru yürüdü. Kahveden içeri girdi. Bu sırada turist kılıklı bir yabancı en uzak masada hem kapıyı hem de pencereyi görebilecek bir noktada oturmaktaydı. Gözleri fıldır fıldır ortalığı kolaçan etmekteydi. Herhalde Robert'i hem güvenlik hem de denetim bakımından görevli birisiydi. Ocakta Hacı Nurettin kamburunu çıkarmış bardak yıkamaktaydı. İbo da kahvenin ortasında boşları toplamak için dolaşmaktaydı. Atavi köşeye doğru gitti. Bazı zamanlar tıraş olduğu, sırları dökülmeye başlamış ve hafif sararmış eski tahta çerçeveli aynaya doğru baktı. Aynada gördüğü uzun saçlı ve yeşil örtülü ve hançerleme bıyıkları Ali'den başkası değildi. Aynadaki aksi kendisine gülümsedi. Hem Ali'ydi, hem Veli'ydi, hem de Hazreti Deli'ydi bu. Ertesi günkü bazı günlük gazetelerin 3. sayfalarındaki haberlerin başlıkları ise şöyleydi. Günaydın. İngiliz erkek turiste cami tuvaletinde vahşice tecavüz edildi. İngiliz vatandaşı olan ve turist olarak Türkiye'de bulunan GRY 34, dün Ankara Hacı Bayram cami tuvaletinde VY 42 tarafından vahşice tecavüz edildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin edilen ve kanında da yüksek miktarda uyuşturucu maddeye rastlanan V.Y. yapılan muayene ve sorgusundan sonra nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Sabah. Hacı Bayram Camii tuvaletinde rezalet. Tarihi Roma kalıntıları ile Augustus Tapınağı ile ilgili araştırmalar yapmak üzere ülkemize gelen İngiliz turist GR34, Hacı Bayram, Bayram Camii tuvaletinde tecavüze uğradı. Hacı Bayram civarında iş yeri olduğu ve aynı zamanda da ırza tecavüz suçundan sabıkalı olduğu öğrenilen VY43 tarafından kandırılarak tuvalete götürülen İngiliz erkek turiste bu kişi tarafından tuvalette darp edilerek zorla tecavüz edildi. Yapılan adli muayenesinde kanında çok miktarda uyuşturucuya rastlanan VY mevcutlu olarak polis tarafından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle sorgu hakimliğine çıkartılan VY hakimlikçe derhal tutuklanarak Ulucanlar cezaevine gönderildi. Hürriyet. İngiliz ilaç firması yetkilisine tuvalette tecavüz edildi. İngiliz ilaç firması yetkilisi Gerald R. 34, turistik amaçla geldiği Ankara'da Hacı Bayram Camii tuvaletinde tecavüze uğradı. Hacı Bayram'da esnaf olan Veys Y. 42 tarafından kandırılarak cami tuvaletine götürülen Gerald R.'nin zorla Veys Y. tarafından ırzına tecavüz edildi. Daha önce de buna benzer suçlardan hüküm giymiş olan Veys Y.'nin fiili livata ve ırza tecavüz fiillerinden suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. Aynı zamanda madde bağımlısı olan ve olay günü aşırı dozda uyuşturucu madde almış olduğu tespit edilen Veys Y.'nin uyuşturucu ve uyarıcıların etkisiyle bu suçu işlemiş olabileceği belirtiliyor. Muhabirimizin edindiği bilgiye göre zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ulus Efkar. İngiliz gizli servis elemanına Hacı Bayram Camii tuvaletinde tecavüz. Esasında İngiltere hükümeti gizli servisi MI6 ajanı olan fakat Health Chemist Company adlı İngiliz ilaç ve müstahzar şirketi mümessili olarak Türkiye'ye giriş yapan GR34, dün öğle saatlerinde Hacı Bayram'da esnaf olarak dükkan çalıştıran ve sabıkalı bir tecavüzcü olan VY42'nin cami tuvaletinde tecavüzüne uğradı. Ulus Efkar adlı gazetenin imtiyaz sahibi, yazı işleri müdürü, muhabiri, yazarı ve idarehanesinin tek çalışanı olan Suat Bostancıoğlu, babadan hatta dededen kalma bir meslek olan bu gazeteciliği elinde kalmış olan tek sermaye ve varlığı olan Ulus Efkar gazetesi sayesinde yürütüyordu. Ulus Postanesi'nden emekli olduktan sonra tam olarak gazetenin başına geçmişti. Çoğunlukla haftalık olarak, bazen de 15 günde bir, nadiren de ayda bir çıkardığı olurdu bu mütevazi gazeteyi. Tipo baskı ile, eski usullerle ve iptidai kurşun harflerle kalıp dizme şeklinde yarı hissesiyle ortağı olduğu matbaada bu gazeteyi 500 adet, bazı zamanlarda da en fazla 1000 adet basar ve kendi elleriyle dağıtımını yapardı. Emekli olmadan önce çalıştığı dönemlerde Ulus Postanesi'ne gidip gelen MİT'çilerle tanışıp istihbarata yardımcı olmaktaydı. Bazı gönderileri doğrudan istihbarata verir, bazılarını ise orada kapalı bir depoda nakliyeye dahil olmadan önce tasnif safhasında açılıp bakılmasına nezaret ederdi. Nezareti tabii ki kaç adet mektup teslim edilmiş ve kaç adet mektup geri alınmış. Sadece bu sayının kontrolünden ibaretti. Zamanla isim ve adres kontrolünde istihbaratın da PTT'deki adamı olmuştu. Postaneden emekli olunca aynı zamanda MİT'ten de emekli olmuş oldu. Fakat emeklilik yıllarında da boş durmayıp babasının Ulus Efkar gazetesini çıkarmaya devam etti. Haftalık bir gazete olan ve perşembe günleri çıkan bu gazete, birkaç hal esnafından ve Hacı Bayram çevre esnafından aldığı ilanlarla ayakta kalmayı başarıyordu. Hacı Bayram'daki tüm esnafa, Ulus Hal esnafına ve Suluhan ve Çıkırıkçılar Yokuşu çevresinde birkaç sayılı iş yeri ve dükkana Suat Bey tarafından kendi elleriyle bırakılıp dağıtılıyordu. İşte Suat Bostancıoğlu'nun bu yerel gazetesinde yer alan İngiliz MI6 M6 ajanına, Hacı Bayram Camisi'nin umumi tuvaletinde zil zurna sarhoş olan ve yine aynı zamanda bir İngiliz Nakşi tarikatı olan Halidiye kolu müritlerinden bir kulampara tarafından tecavüz edilmiş olduğu hakikatini kimse öğrenemedi. Çünkü dizgi yanlışlarıyla dolu olan, iç içe geçmiş ve ikiye kıvrılmış iki yapraktan ibaret olan ve 8 sayfalık bu mahalli gazeteyi hiç kimse okumuyordu. Tuvaletçi Bekir boş zamanlarında Peygamber Kıssaları ve Evliya Menkıbeleri bölümünü okumaya çalışan sıkı takipçilerden biriydi. Daha büyük ve milli çapta bütün memleket satında neşriyat yapan gazetelerin eski nüshalarından aparılmış olan pehlivan tefrikaları da birkaç hal esnafı tarafından titizlikle takip edilmekteydi. Eski günlerin yüzü suyu hürmetine gençliğinde okuduğu Adalı Halil, Kurt Dereli ve Kara Ahmet gibi cihan pehlivanlarının cihanı titreten hikayelerini yakın gözlüklerini ciddiyetle kuşanarak nostaljik bir hüzünle okuyan ve bu sayede gazeteyi birkaç defa eline alan birkaç kişiden başka hiç kimse bu haberi okumadı. Ve tabii ki hiç kimsenin de haberi olmadı. Bu nedenle de adi bir adli vaka olarak kayıtlara geçti. Nazar kıldım ben özüme, Ali göründü gözüme, Hilmi dedi. Atavi Hazretleri elinde tutmakta olduğu aynayı, kendi zati ihtiyaçlarını barındıran öteberinin bulunduğu eski masanın üzerine ve eğik biçimde özenle duvara yasladı. Kahvenin gündoğusu duvarı ile akasya ağacı arasına dayalı duran bisikletini alıp bindi. Yıkık taş surların arasından geçip Anafartalar Caddesi'ne çıktı. Cadde tıklım tıklım doluydu. Kılıç şakırtıları, at kişnemeleri, kalkan sesleriyle sanki hücuma hazırlanan bir süvari taburu varmış gibiydi. Bembeyaz bir buluttan başka bir şey ise görülmüyordu. Tam bu süvari taburunun ortası gibi olan bembeyaz ışığın içine bisikletiyle girdi. Kırçıl sakallı, ela gözlü ve kızıl sarıklı bir pir vardı taburun en başında ve sadece onun yüzü seçiliyordu. Altındaki atı ise çok iri cesametli bir kırattı. Sanki hücuma ve savlete kalkış komutunu vermek için sabırsızca birini veya bir şeyleri bekler gibiydiler. Bembeyaz ışıkta göz gözü görmüyor ve hiçbir şey seçilmiyordu. Sanki hücuma ve savaşa hazır bir süvari ordusu son hazırlıklarını yapıyordu. Yerlerinde duramayan, sürekli hareket eden, tepinen, kişneyen ve ayaklarını yere vuran cevval atların sesleri yükseliyordu. Ama ne kendileri ne de süvarileri görünmüyordu. Sadece bu muhal ordunun en başında ve uzun kirpikleri, bal rengi ela gözleriyle ulu bir pir vardı. Ve Allahu alem şu hedayı daştı Kerbela Hazreti Hüseyin idi bu. Sürekli şaha kalkan atını zapt etmeye çalışıyordu. En nihayet bilinmeyen bir yerden bir komut verildi ve bütün bu görünmeyen süvari şimşek gibi ileri atıldı. Atavi de kulağının dibinde Cemal Baba Erenler'in sesini duydu. Haydi evladım Atavi dedi. Atabi de diğerlerine ayak uydurmaya çalışarak var gücüyle pedallara bastı. Yeleleri ve pardesüsü savrularak ulus heykele indi. Kırmızı ışıkta durmaya çalışan bir dolmuşun yanından ve taksinin de içinden geçti. Eski meclisin ve devlet konuk evinin önünden 1,5 yıl kadar önce geldiği yolun tersine Ankara garına doğru sallandı. Atabi bu yolun nereye gittiğini ve nereden geldiğini düşünmüyordu. Onun için önemli olan yol arkadaşlarıydı. Belki de yolun sonunun nereye çıktığından ziyade daima yolda olmak duygusunu yaşamaktı her şeyden önemlisi. Kitabın sonu. Sayfa 223. 12 Mayıs 2016.